Eylül.
Ayrım 39.
Onların kahkahaları arasında Suat yalnız hanımefendinin sesini işitti. Peki evlensene Necip diyordu. Necip çok gülünç bir söz işitmiş gibi vücudunu kanepenin arkalığına dayayıp ellerini havaya kaldırdı. Oo, işte bu güzel evlenmek ben, öyle mi? Bu öyle bir masaldır ki kendimi bildim bileli bin kere dinledim. Evlenmek. Bundan sonra bana güzel adam, güzel ağaç, güzel beygir, güzel vapur. Kısaca güzel ne gösterirseniz bakarım. Belki severim. Fakat güzel bir kadına asla, asla, artık yeter. Rahata ihtiyacım var. Ellerini sallıyor, asla sözünü tavırlarıyla destekliyordu. Hanımefendi acı bir gülüşle, canım mutlaka güzel kadın olacak değil ya dedi. Evlen de iyi bir kızcağız al. Necip söylemeyi canı istemiyormuş gibi, iyi bir kızcağız mı? İşte bir masal daha dedi. Canlı mı, cansız mı? O yaratığa şimdiye kadar kimse rast gelmemiş. Eğer bir tılsımla benim için bu mümkün olacaksa, bence kadınların iyisi kötüsü yoktur. Onların hepsi kadındır, hepsi kadındır. Yaşlı kadın sabrı tükenmiş gibi, of Necip yeter diye yakındı. Fatin, ey canım efendim, mazur görünüz. Tabii, değil mi ya? Şu zamanda kendisinden kadınlar hakkında övgü beklenemez, değil mi? Diye Süreyya'ya bakıyordu. Necip yeniden kanepeye yaslanmış, başı göğsüne düşmüş, artık susuyordu. Suat, perişanlık, baygınlık arasında Süreyya'nın kalkıp onun koluna girdiğini gördü. Necip reddederek, hayır, hayır, daha vakit var, diyor, yatmak istemiyordu. Sonra hem zaten ben gidecektim, kalmak için gelmedim dedi. Hepsi o tamam dediler. Dışarıda kışın en vahşi bir gecesi oluyordu. Hanımefendi olmaz diye onun yanına gitti. O çabalıyor, ısrar ediyordu. Suat haykıracak kadar acılı, sersem kaçmak istedi. O çıkarken Necip hala ısrar ediyor. Hanımefendi ötekilere, siz bırakın, bana bırakın, ben onu yatırayım, haydi siz gidin diyordu. Suat hanımın onu korumasına, alıkoymasına içten teşekkür etti. Hıçkırıklarını boğmak için odasına koştu. Ah düşüş, ya Rabbi ne acı verir bir düşüştü bu. O kadar seçkin ve farklı olan bu aşk, o hakaretten sonra bu rezalete kadar inecek, böyle çamur mu olacaktı? Demek Necip kadınları o kadar kötü biliyor, demek kendisini de öyle biliyordu. Demek kendisini de herkes gibi hainlikle, kalpsizlikle suçluyordu. Kendisini de o kadar hakaretten sonra bile hala ona acıyıp, hala onu mutlu görmek için her şeye razı olacak gibi hissediyordu. Halbuki asıl kendisinin suçlamaya hakkı yok muydu? Kendisi bir köşede aşkı aşağılandığı, bağlılığı hafife alınıp reddedildiği için ölürken, o kadınların peşinde onurunu unutacak kadar zevk ve içkiye dalmamış mıydı? Düşüncesi eziliyor, karışıyor, uğultular arasında anlamıyordu. Sonra birden haykırma isteği duydu. Haykırmak, haykırarak ağlamak için bir telaş hissetti. Ona, lakin asıl sensin, asıl sen yaptın demek acelesi. Asıl sensin, sen yaptın diyecekti. Ben her şeyi feda için senin bir sözünü bekliyorum. Hala senin o kadar hakaretlerini unutuyorum ve sen beni suçluyorsun. Lakin sen kendin, işte kendin yapıyorsun. Hep kendin. Süreyya odaya girdiği zaman o hala ağlıyordu. Yaşlarını ona göstermemek için karyolanın önünde meşgul göründü. Süreyya, münasebetsizlik, delilik diye söyleniyordu. Bir saniye sonra onun karşısına çıkmak gerekince ne yapacağını düşünerek Suat korkarken Hacer yardımına yetişti. Kapıya vurarak, kardeşim orada mısın, biraz gelir misin dedi. Ve Suat bunu kurtuluş bilip dışarı koştuğu zaman Hacer'in elinden tutarak kendisini bir yere götürdüğünü, kıs kıs gülerek aman gel bak ne tuhaf dediğini gördü. Merdivenlerden çıktılar. Kendi odalarının üstündeki odaya yürüdüler. Hacer kapının önünde durarak dinle bak dedi. O zaman Suat içeride onun sesini işiterek anladı. Necip'i zar zor gitme düşüncesinden vazgeçirerek yatmak için bu odaya getirmişlerdi. Hanım kendisine birkaç ağır söz söylemiş, darılmıştı. O yakınarak ah bilsen bilsen diyor ve yaşlı kadın her şeyi bildiğini anlatarak şimdi vakit olmadığı için asıl kendisiyle yarın kavga edeceğini şaka gibi söylüyordu. Necip, hayır, şimdi söyleyiniz. Kabahatim varsa şimdi söyleyiniz. Ah bilseniz ne yanıyorum diye inlediğini ve hanımefendinin tamam işte şimdi de çocuk gibi ağlıyor dediğini işittiler. Dışarıda gece rüzgarın iniltileriyle ağlıyor ve bu inleme arasında Necip'in hıçkırıkları genç kadını harap ediyor. Fark olunmayan bir takım yakınmalarla o ağlarken Suad'a bu ses dayanılmaz bir feryat gibi geliyordu. Hacer, vay annem de bak ne yaptı diyordu. Ara sıra Necip'in bilseniz sözünü yinelediğini, sonra hanımın onu yatıştırmak için söylediği sözler arasında onun affediniz, affediniz diye yalvardığını işitiyorlardı. Hacer artık hemen hemen içeri girmiş gibiydi. Baş parmağını düşüncesiyle meşgul olduğu zamanlarda yaptığı gibi dişlerinin arasında kemiriyordu. Hacer kapıyı biraz daha aralık ettiği için şimdi Necip'in sözlerini biraz daha iyi duyabiliyorlardı ve o inleyerek ölüyorum ne yapayım diyor ve ne yapayım ancak böyle unutabiliyorum başka ne yapayım nasıl vakit geçireyim yalnız kalırsam çıldıracağım diye yakınıyordu. Yaşlı kadın darılır gibi. Ne demek canım biraz aklını başına toplasana nedir o pis kadınların peşini artık bırak. Dediğini işittiler. Necip yemin ediyor, yalan diyordu. Hep onun için, vallahi billah, yalnızlıktan kaçmak için. O zaman hanımefendi, canım ne demek buraya gelsene dedi. Necip'in sustuğunu duydular. Hanımefendi yeniden, bak yine ağlıyorsun dedi ve artık Suat duramadı. Sersem boğularak, yaşlar içinde koşarak karanlık bir köşeye atıldı ve orada ağladı, ağladı. Her şeyi anladığı, hayatını artık bütün gerçeğiyle gördüğü için ağlıyordu. Yaptığı onarılamayacak hataların hep birden acısıyla iniyordu. Necip'in yalnız kendisi için buraya gelmediğini ve gelemeyince dayanamayarak böyle sefil ve serseri kaldığını artık görüyordu. Ve bütün bunlara kendisinin neden olduğunu görerek güçsüzlük ve umutsuzlukla haykırmak istiyordu. Öyle olduğundan emindi ki artık ayrıntılarıyla düşünmek istemiyor, ilk defa bir sanı olarak geçmişken öyle emin olduğunu düşünmekte inat ediyordu. Mutlaka, mutlaka öyle ve benim, hep benim yüzümden değil mi? Ah ne kadar koşup onun ayaklarına kapanmak, ellerine sarılarak af dilemek, ah ne kadar ağlamak istiyordu. Bir ihtiyaç, ona koşup hayır bizi yanılmışız, ben yanılmışım. Ah talihsiz beni affet hala seviyorum fakat affet demek istiyor onu hala sevdiğini anlatmak ihtiyacı içinde inliyor kahroluyordu. Ettiği bu haksızlığın bu zulmün altında o kadar eziliyor kendisini o kadar affedilmez görüyordu ki affettirmek için hayatını feda etmek al seninim beni ne yaparsan yap diye hayatını ona vermek istiyordu. Ve bunun güçsüzlüğü onu kızdırarak acı bir üzüntüyle hayatını, bütün dünyayı, hatta Süreyya'yı bile feda etmek emeliyle düşkünleşiyordu. Odasına sarsılmış bir gücenme kasırgasıyla alt üst olmuş girdi. Ve Süreyya'yı yatmış görerek sessizce bir yana çekildi. Sabaha kadar onun üstlerindeki odada boğulurcasına öksürdüğünü işiterek bin kararsızlık arasında düşünceleri ve hayalleri onu kabuslar ve ateşler içinde çalkalayarak yattı. Sabahleyin puslu, iniltili, kirli bir kış sabahı kapılarına vurulup uyandığı zaman yeni dalmış olduğunu anladı. Fakat başı o kadar ağır, o kadar sersemdi ki gözlerini açamıyordu. Kendisini hanımefendi görmek istiyordu. Acele onun odasına gittiği zaman gülümseyerek ''Bu ne uyku canım saat 3'' diyordu. Sonra Necip'in rahatsız olduğu için doktora haber gönderdiklerine kendileri söz verdikleri için düğüne gideceklerinden doktor gelince Necip'in yanına çıkarıp baktırmasını tembih etti. Onlar hemen gidip döneceklerdi. Hanımefendi yakınarak gitmek zorunda olduklarına kızıyordu. Suat bu darbeyle bütün sersem korkuyor soruyordu. Yaşlı kadın onu inandırdı. Yalnızca bir ateş diyordu. Sonra fakat kim bilir belki kötü durumdadır. İşte onun için merak ettim. Doktora haber gönderdim dedi. Suat oradan çıkınca hemen Necip'in odasına gidip hayır Necip eğer sana bir şey olursa yemin ederim ki ben de ölürüm demek için yandı. Fakat onun odasına mümkün değil giremeyeceğini hissediyordu. O kadar ki birkaç kere niyet edip hatta bir defasında kapının önüne kadar gittiği halde içeri giremedi. "Nasılsınız?" derken onu harap görmekten ya da düşüp ağlamaktan korkuyordu. Saat 4'e gelmişti. Süreyya kaleme gitmeden Necip'i biraz görmek için odasına gitti. Uykuda bulduğu için uyandırmadan döndü. O zaman doktor bekleme ızdırabı başladı. Kış sabahı inleyen rüzgarın arasında vapur düdükleri, ara sıra satıcı sesleri sürükleniyordu. Ve doktor hala gelmiyordu. Halbuki o uyanmış olabilirdi. Bir şeye ihtiyacı olurdu. Bunun için odasına gitmek gerekirdi. Ve cesaret edemeyeceğini görerek sonunda bir hizmetçi gönderdi. Eline bir dikiş almış, onunla meşgul, bir anda bin kararla düşkün ve perişan, ateşli bir bekleyişle bekledi. Ve kendisini bitkin bırakıp çökerten telaşına, kaygılarına, ızdıraplarına bakıp, hatta daha dün her şeyi unuttum sanışına acı acı güldü. Görüyordu ki o zaman yalnızca kendisini aldatmış, onurunun yarasını sarmış, başka bir şey yapmadığı için zorunlu bir iyi niyetle hayatına razı olmuştu. Onu unutmak, hayatının en candan bir mutluluk dönemini unutmak, yaşamamış olmak, en mutlu günlerini acıyla hatırlamamak değil miydi? Halbuki bu nasıl mutluluk olurdu? Hem yalnız unutmak değil, işte hayatını ona adamak, ona feda etmek için kendisine hükmeden, zorlu ihtiyaçlar içinde kalbinin yandığını, ruhunun dayanılmaz bir özleyişle ona doğru koştuğunu görüyordu. Fakat Süreyya, o Süreyya ne olacaktı? Ondan korktuğu için değil, onu yalnız, mutsuz görmeye dayanamadığı için mahvoluyordu. Hep verdiği kararların böyle umulmadık bir darbeyle karma karışık olduğunu gördükten sonra artık kararına inanmıyor, hatta karar veremiyor, hangi düşünceyle hayatını düzenleyeceğini şaşırıyor, tereddüdümün, zayıflığımın cezası diye kendisini suçluyordu. Fakat düşündükçe kararsızlığın kendisinde de asıl hayatında olduğunu, kendisinin yalnızca hayatın coşan selinde karşı konulamamacasına akıp giden bir oyuncak kaldığını görerek, bundan sonra da daima, daima böyle kararsız, böyle oyuncak olacağını kabul ediyordu. Kapının açıldığını işitip doktorun geldiğini haber vermeye geliyorlar diye başını çevirdi. Fakat Necip'in giyinmiş olarak girdiğini görünce şaşkınlıkla yerinden kalktı. O da kendisini yalnız bulmaktan şaşırarak orada durdu. Sapsarıydı. Gözleri sönük ve yorgun bakıyordu. "Kimse yok mu? Hanımı görmek istiyordum da," diye sordu. Suat, "Hayır, fakat," demek istedi. Ama onun oturmak istemiyormuş ve ne olsa oturmayacakmış gibi duruşunu görüp sözünü tamamladı. Hanımefendinin düğüne gittiğini söylerken ayakta güç durduğunu fark edip sonunda acıyla "Lakin doktora adam gönderdiler," sözlerini söyledi. Necip şaşkın, alçak sesle "Doktor mu?" diye sordu. "Onun için hasta falan mı var?" diye merak eder göründü. Ve Suat bu ilgisiz ve alaycı sesle, bu yabancı, soğuk tavırla daha da acılı "Hayır, sizin için," dedi. "Sizi hasta diyorlardı da." Necip artık gitmek üzere, yalnızca "Bir yanlışlık olmalı, tersine hiçbir şeyim yok," diye homurdandı. Suat ağlamak isteyerek ona baktı. "Nasıl yok? Lakin işte renginiz, gözleriniz pek hala gösteriyor ki hastasınız. Sabaha kadar öksürüyordunuz. Bir kere şu havaya baksanıza," demek için yandı. Ruhu yakınmalarla doluydu. Fakat onda o kadar hain bir ilgisizlik vardı ki kalbinin acısını hissettirememekten umutsuzluğa kapıldı. "Hayır, dün gece ben yanılmışım. Sevmiyor, sevmiyor," diye yeniden yerine düşer gibi oturdu. Ne kadar yalvarsa onu burada alıkoyamayacağından emin olarak gözleri yaşlanmış, elleri titreyerek sinirlilikle yeniden dikişine eğildi. Fakat onu böyle bırakacak mıydı?
Ayrım sonu.